Ayrım 21. Hapishane Defterleri. Antonio Gramsci. Sayfa 218. Çağdaş prensin, dipnot, çağdaş hükümdar, kamusal hükümdar, başka bir deyimle işçi sınıfı partisi için yapılması gerekli yapıtın adıdır. Daha önceki sayfalarda Buhari'nin el kitabının eleştirisine bakınız. Gramsci bu girişimi beğenmemiştir. Bir bölümü düşünce ve ahlak alanında reform konusuna, yani din ya da bir dünya görüşü sorununa ayrılmalıdır. Bu alanda geleneksel düşünce akımlarında Jacobenlikten yoksunluğu ya da Jacobenlik korkusunu saptamaktayız. Böyle bir korkunun felsefe alanındaki son belirtisi B. Croce'nin din hakkındaki Malthusçu, dipnot, Malthusçuluk, dünya nüfusunun aşırı derecede artması korkusunu frenleme isteğini, doğumları sınırlamak, eğer bu yapılmazsa açlık tehlikesi vesaire dile getirmektedir. İşte kendisi de dinsiz olan Croce, 18. yüzyıl dinsiz burjuvazinin geleneğini sürdürüyordu. Tanrı düşüncesi her zamankinden daha zorunlu oldu. Necker, De lo importance de opinions reliquiesis, 1788, sayfa 58. Croce böylece din öğretiminin yeniden canlandırılmasında öncülük ediyordu. Başka bir deyimle din konusunda dar bir çevrenin serbestçe tartışması kabul edildiği halde dinin halk için bir fren olarak kullanılması isteniyordu. Ayrıcalıklı bir kümeye kültür hakkı tanınırken halk yığınları karanlıkta bırakılmak isteniyordu. Çok korkulan bu yığınlar çocukluk çağında Bertrando Spaventa'nın dediği gibi beşikte tutulmak isteniyordu. Davranışıdır. Çağdaş prens düşünce ve ahlak alanında bir reformu geliştirip örgütlemelidir. Bu da ulusal, halkçı, kamusal iradenin çağdaş uygarlığın üstün ve topyekün bir şeklini gerçekleştirmek üzere ileriki gelişmesine yol açmak anlamına gelir. Burada iki temel nokta var. Birincisi, çağdaş prensin hem örgütleyici hem de etken ve itici ifadesi olduğu ulusal halkçı bir kamusal iradenin oluşması. İkincisi de düşünce ve ahlak planındaki reformdur. Bunlar da çalışmanın yapısını kurmalıdır. Programın somut noktaları birinci bölüme konulmalı, yani bunlar incelemeden canlı bir dille çıkartılan bir sonuç niteliğini kazanmalı, soğuk ve bilgiç bir sergileme olmamalıdır. Toplumun en alt tabakalarının bir kültür reformuna, uygarlıkça bir yükselişe erdirilmesi, daha önceki ekonomik bir reform ve toplumsal durumla ekonomi çevresinde bir değişiklik olmadan gerçekleşebilir mi? Bunun için düşünce ve ahlak alanındaki bir reform, zorunlu olarak bir ekonomik reform programının ve bir ekonomik reform programı da düşünce ve ahlak alanındaki bütün reformların somut olarak görünüşüdür. Çağdaş prens kendisini geliştirirken yürürlükteki bütün düşünce ve ahlak sistemini alt üst eder. Bunu gerçekleştiren de gelişmesinin her işi kendisine yararlı ya da zararlı, erdemli ya da düşünce olma bakımından değerlendirilmesidir. Çağdaş prens bunu hep kendi bakımından ve bu gelişmenin iktidarını artırdığı ya da buna karşı olduğunu hesaplayarak yapar. Prens böylece bilinçlerde tanrısallığın ya da kesin buyruğun le imperatif categorique yerini alır. Çağdaş bir laikliğin yaşamın her cephesinin ya da töreleri belirleyen bütün ilişkilerin tamamıyla laikleştirilmesinin temeli olur. Politika bilimi. Praksis felsefesinin politikanın bilimine ve tarihe getirdiği belli başlı yenilik, değişmez olduğu gibi kalan soyut bir insan doğası. Bu kavram dinsel düşünceden ve aşkın transcendens görüşünden doğmaktaydı. Diye bir şeyin olmadığını ispatlamış olmasıdır. Praksis felsefesine göre insan doğası tarihsel olarak belirlenmiş ilişkilerin tümü, yani bazı sınırlar içinde filoloji ve eleştiri yöntemleriyle saptanabilecek olan tarihsel bir olgudur. Bunun için siyaset bilimi, somut içeriği ve aynı zamanda mantığa uygun formülleştirilmesiyle gelişme halinde bir organizma olarak anlaşılmalıdır. Şunu da söylemek gerekir ki Machiavelli'nin sorunu ortaya koyuşu açıkça belirtilmemiş olmakla birlikte yazılarından anlaşıldığına göre Machiavelli için politika özerk bir eylem olup ahlak ve dininkinden ayrı ilkeleri ve yasaları vardır. Bu önermenin felsefe açısından önemi büyüktür. Çünkü cümlelerin altında gizli olarak ahlak ve din anlayışına yani bütün dünya görüşüne yenilik getirmektedir. Hala tartışılmakta olup buna karşı çıkılmaktadır ve kamusal düşünüşe mal olamamıştır. Nedir bunun anlamı? Bu sadece elemanları in nuce, tohum halinde, Machiavelli'nin düşüncesinde gizli bulunan düşünsel ve ahlaksal devrimin henüz gerçekleşmediği, ulusal kültürün halka mal olmuş, açık seçik bir görüntüsü olmadığı anlamına mı gelir? Ya da bunun şöyle basit anlamları mı vardır? Güncel politika, yönetenlerle yönetilenleri birbirinden ayıran uçurumu ortaya koymuştur. Bununla birlikte biri yönetenlerin, öteki yönetilenlerin olmak üzere iki kültürün varlığını mı ispatlamaktadır? Ayrıca yönetici sınıf ve kilise, basit insanların kendisinden kopmaması zorunluluğundan ileri gelen çok iyi belirlenmiş bir tutum içinde midir? Öte yandan bu basit insanlarda Machiavelli'nin insan kılığında bir şeytan olduğu kanısını sürdürmek mi istemektedir? Machiavelli'nin yaşadığı dönemde taşıdığı anlama ve kitaplarını özellikle Prensi yazmakla ne gibi amaç güttüğü konusundaki sorun böyle ortaya konulmaktadır. Machiavelli'nin öğretisi, yaşadığı zaman için tamamıyla kitabi bir şey, dünyadan uzak yaşayan düşünürlerin tekelinde olan, yalnız böyle bir çevreden olanların elinde dolaşan esrarlı bir kitap değildi. Machiavelli'nin üslubu, Orta Çağ ve Hümanizma dönemindeki gibi sistem biçiminde bir inceleme yapıtı yazan bir yazarın üslubu değildi. Tam tersiydi bunun. Bu bir eylem adamının üslubudur. Başkalarını da eyleme itmek isteyenin üslubudur. Bu bir parti bildirgesinin üslubudur. Foscolo'nun ahlakçılık açısından yaptığı yorum yanlıştır şüphesiz. Şurası doğrudur ki Machiavelli bir şeyleri örten perdeyi sıyırmıştı. Bundan başka gerçeğin tersini yapmakla da yetinmemişti. Peki neydi bu perdeyi sıyırmanın amacı? Ahlaksal ya da siyasal bir amaç mı? Sık sık Machiavelli'nin dile getirdiği yasalar siyasal eyleme ilişkindir. Bunlar uygulanır fakat sözü edilmez. Denildiğine göre büyük politikacılar söze Machiavelli'yi lanetlemekle başlar. Kendilerinin Machiavelliciliğe karşı olduklarını ilan ederler. Ama ibadet yaparcasına uygularlar onun yasalarını. Aslında Machiavelli çok az Machiavellici değil miydi? İşin püf tarafını bildiklerini bilen ve bunu budalaca açığa vuranlardan değil miydi? Oysa kaba Machiavelliciliği bilenler tam tersini yapmıyorlar mıydı bunun? Croce'nin bu konuda ileri sürdüğü düşünce soyut olarak ele alınırsa doğrudur. Machiavelliciliği bilimsel niteliği bakımından hem gericiler hem de demokratlar kullanabilir. Tıpkı kılıç sanatının hem centilmenlere hem de haydutlara yarayışı gibi. Hem savunmak için hem adam öldürmek için. Croce işte Foscolo'nun söylediklerini bu anlamda ele almalıdır diyor. Machiavelli kendisi de yazdığı şeylerin gerçekte yayımlanmakta olduğunu ve tarihteki en büyük adamlarca uygulandığını belirtir. Bütün bunları bilenlere öğretmek istiyor gibi görünmüyor. Üslubu pratik bir amaç gütmeyen bir bilimsel inceleme üslubu değildir. Bundan başka siyaset bilimi konusundaki tezlerine bir felsefe spekülasyonu yoluyla ulaştığı da düşünülemez. Çünkü bu özel konuyu böyle ele alışı yaşadığı dönemde bir mucize olurdu. Çünkü bu tezler bugün bile hala bunca düşmanlıkları ve karşıtlıkları neden olmaktadır. Böyle olduğuna göre Machiavelli'nin bilmeyenleri göz önünde tuttuğu, bilmeyenleri siyasal eğitimden geçirmek istediği düşünülebilir. O, Foscolo'nun sandığı gibi tiranlardan nefret edenlere olumsuz bir eğitim vermeyi değil, belirlenmiş yöntemleri uygulamanın zorunlu olduğunu, bu yöntemler tiranlarca belirli bir amaç güttüğü için uygulanmış olsa bile bilmek zorunda olanların olumlu eğilimini amaç edinmişti. Bir prens hükümet adamlarının gelenekleri arasında doğarsa, sülale ve aile çıkarlarının egemen olduğu böyle bir çevrede edindiği eğilim sayesinde gerçekçi bir politikacının niteliklerini kazanır. Bilmeyen kim öyleyse, zamanın devrimci sınıfı, İtalyan halkı ve ulusu, Castruccio ve Valentinoları değil, Savonaroleleri ve Soderinileri yetiştiren şehir demokrasisi. Machiavelli'nin bu güçleri ne istediğini nasıl elde edeceğini bilen bir öndere sahip olmanın zorunluluğuna inandırmaya çalıştığı düşünülebilir. Böyle bir önderi eylemleri o döneme egemen olan ideolojiye yani dine ters düşse bile coşkunlukla karşılamakta zorunludur. Machiavelli'nin politika konusundaki bu tutumu praksis felsefesi içinde yeniden ortaya çıkmıştır. Burada da Machiavelli'ye karşı olmak mücadele halindeki iki partiye yarayabilecek bir teori ve teknik geliştirmek zorunluluğu duyulmuştur. Aslında bu teori ve teknik sonunda bilmeyenlerin kampına yarayacaktır. Çünkü tarihin ilerici gücü oradadır. Gerçekte böylelikle kestirmeden bir sonuç elde edilebilir. Bu olmadan yeni güç, bağımsız kişiliğinin bilincine eremez. Machiavelli'nin düşünceleri, tutucu yönetici grupların geleneksel siyasal tekniklerini olduğu kadar, praksis felsefesinin de politikasını geliştirmeye yaramıştır. Bunun böyle oluşu, onun devrimci niteliğini örtmemelidir. Çünkü bugün de Cizvitlerin Machiavelli'ye karşı oluşlarıyla Pasquale Villari'nin pietist dipnot din duygusuna, ahlaka uygun bir yaşantıya, bir öğretiye bağlılıktan çok önem veren bir protestanlık hareketi Machiavelliciliğini kavramış ve açıklamıştır. Özel bilim olarak politika. Machiavelli üzerine yapılan bir sergilemede ortaya konulması ve çözülmesi gerekli ilk sorun özel bir bilim olarak politika sorunudur. Yani politika biliminin sistemli, bütünleşmiş ve tutarlı bir dünya görüşünde bir praksis felsefesinde tutması gereken yer sorunudur. Croce'nin Machiavelli ve politika bilimi üzerine yapılan incelemelerin ilerlemesine katkısı, Croce'nin eleştiri alanındaki başka çalışmalarında olduğu gibi aslında var olmayan ya da kötü şekilde ileri sürülmüş bir dizi yanlış sorunu ortadan kaldırmak oldu. Dipnot. Croce, Marx'ın ahlaksal düşünüşü, Etique, üzerindeki tartışmalarla Machiavelli'nin ahlak anlayışı üzerine yapılan geleneksel tartışmalar arasında bir yaklaşım yapmaktadır. Des Sanotis'in Edebiyat Tarihi adlı kitabının Machiavelli ile ilgili bölümünde aşılmış olan bu eleştiri yine sürekli olarak ileri sürülmektedir ve Villari'nin yapıtında da söz konusu edilmiştir. Ona göre Machiavelli'nin büyük hatası ahlakı göz önünde bulundurmamış olmasıdır. Bana gelince ben her zaman Machiavelli'nin hangi nedenle, hangi yükümlülük gereği olarak her çeşit sorunu kendisini hiç ilgilendirmeyenleri bile incelemek zorunda olacağını sormuşumdur kendi kendime. Machiavelli işe bir olguyu saptamakla başlıyor. Toplumun içinde bulunduğu mücadele koşulları. Sonra da bu olgu koşuluna uygun kuralları verir. Neden? Machiavelli'nin özdeyişleri. Ne ahlakla ilgilidir ne de ahlak dışıdır. Öznel ereklere, eylemin nesnel sonuçlarına, izlenen amaçlara ve elde edilen sonuçlara göre böyle olan. Villari hala şu eskimiş erek aracı haklı gösterir ve ahlaksal erek, ahlak dışı araçlar formülüne saplanıp kalmıştı. Bununla birlikte araçların araç olmalarından ötürü ahlaksal ya da ahlak dışı değil, yalnızca uygun ve uygun olmayan diye ayrılmaları gerektiğini düşünmelidir. Ahlaksal ya da ahlak dışı oluş niteliği yalnız erektir. Marksizmin bazı kuramlarının eleştirisi. Croce, düşüncenin aşamalarında ve pratik aşamanın belirlenmesinde, özerk ve bağımsız bir pratik düşünüş üzerinde yaptığı ayırıma dayanmaktadır. Bu pratik düşünce yine de ayırımlar diyalektiği ile dipnot Croce düşüncenin yasasını şöyle formülleştirir. Bu da birlik ve ayırımdır. Şöyle söylenebilir. A, A'dır. Birlik. A, B değildir. Farklılık. Bu formülde özdeşlik ve çelişki ilkesi ya da yasası olarak adlandırılan formüldür. B. Croce, bilim olarak mantık. A, G, Y. Croce'nin açıklamasına göre bu AA'dır önermesinin içinde bunun karşıt kavramı olan AA değildir de düşünmek şartıyla böyledir. Karşıt kavramlar sonunda kavramın kendisine indirgeniyor. Farklılıkların diyalektiği zihnin somut işleyişi olup farklı ama ayrı olmayan şekilleri hiçbir zaman zihin birliğini bozmaz. Bakınız, Philosophia della Pratica Economica et Etica, 6. gözden geçirilmiş basım, Bari, La Terza, 1950, Philosophia dello Spirito, H.I., sayfa 21. Croce teorik ve pratik olan iki şekli tam bir benzeşim, analoji halinde görmektedir. Yalnız bu şekiller paralel olarak düşünülmelidir. Bunlar bir paralellik değil, bir daire meydana getirirler. Yani gerçeklikle yaşamın dairesini. Bu da düşünce ile varlık, özne ile nesne arasındaki ikilik birliktir. Öyle ki özneyi düşünmek, bir nesnenin öznesini düşünmek, nesneyi düşünmek demektir. Öyle ki başlangıçta söz vardı dememeli, fakat başlangıçta ne söz, verbe vardı ne de hareket, akte. Hareketin sözü, sözün hareketi vardı demeli. Buna göre zihin, düşüncenin şekillerinden birinin ötekine göre önceliği olmadığı gibi bir dairede de yarım dairelerden hangisinin ötekinden önce olduğu sorulamaz. Zihin çalışmasının iki temel çalışması, iki derecesi vardır. Buna göre farklı dört derece bulunmaktadır. Güzel ve doğru, yararlı ve iyi oluşturdukları birlik içinde bu farklılıkların ilişkisi belki de yaşamın görüntüsüyle kıyaslanabilir. Onda her olgu bütün öteki olgularla ilişki halindedir. Buna tarih denir. Kavramların birliği içindeki farklı kavramların ilişkisine de düşünsel, ideal, tarih adı verilebilir. Böyle bir düşünsel, ideal tarihin teorisine de gerçek tarih nasıl uygarlık derecelerinin dizisi olarak anlaşılıyorsa kavram dereceleri teorisi adı verilebilir. Logica sayfa 50. Gramsci bu farklılıkların diyalektiğinde yapı üst yapı, structure superstructure birliğini oluşturduğu tarihsel bloksun analizini belirleyecek olan yöntemsel bir araç niteliği görmektedir. Yalnız farklıların analizinin üstünde durmayı da şart koyar. Buna karşılık bunların bağıntısının karşıtların birliğiyle sağlandığını da görmek gerekir. Bu birlik de zihin birliği olmayıp praksis içindeki tarihin birliğidir. Bu kitaptaki tarihsel blok bölümü. Croce'nin kurduğu bu farklılıklar üzerinde başka yazılarında da durmuştu. Tarihsel maddecilik sayfa 216. Farklılıklar ilkesinin, yani Croce'nin farklılıkların diyalektiği dediği şeyin klasik ekonomiye ait olan soyut homo economicus kavramı üzerinde yapılmış bir düşünüşle belirlenip belirlenmediğini incelemek gerekir. Yine bu kitabın 222-223. sayfalarında farklılıkların diyalektiği üzerindeki eleştirisinde şöyle der. Sorun şudur, Croce tarafından ileriye sürülen farklılıkların diyalektiği, bu görüş gerçek metodolojik bir gerekliliğin tamamıyla lafta kalışı olarak eleştirilmelidir. Bu da yalnız karşıtların değil, farklılıkların da bulunduğu düşünülerek yapılmalıdır. Göz önünde tutulursa, zihin birliği içinde bulunmayan ekonomik politik aşama ile öteki tarihsel hareketler arasında nasıl bir ilişki bulunduğu sorulabilir. Farklılıkların karşıtları arasında bir ayrım yapma konusunda gerçek bir zorunluluk vardır. Fakat terimler arasında da böyle bir çelişki var. Çünkü yalnız karşıtlarla diyalektik olur. Bundan ötürü Hegel'den başlayarak Croce ile Gentile'ye varan hareketin Hegel'e kıyasla geriye doğru bir adım, gerici bir reform olup olmadığı sorulabilir. Sayfa 224-225. Gerçekliğe dolaylı olarak bağlıdır. Bir praksis felsefesinde farklılık, elbette ki salt düşünce, l'esprit absolut, aşamaları arasında değil, üst yapı dereceleri arasındadır. Buna göre üst yapının belirlenmiş bir derecesi olarak siyasal eylemin ve de buna denk olan bilimin diyalektik durumunu saptamak söz konusu olur. Bir ilk işaretleme ve yaklaşım olarak siyasal eylemin ilk aşama ya da ilk derece olduğu söylenebilir. Bu üst yapının henüz iradeye dayanan farksız ve basit bir aşamada bulunduğunun belirtilmesidir. Politika ile tarih bunun sonucu olarak da politika ile yaşamın bütünü arasında hangi anlamda bir özdeşlik kurulabilir? Böyle olunca bütün üst yapılar sistemi politikadaki farklılıklar olarak düşünülebilir ve bir praksis felsefesine farklılık, distinction kavramının sokulması nasıl haklı gösterilebilir? Peki, farklılıkların diyalektiğinden söz edilebilir mi? Ve üst yapının dereceleri arasındaki daire kavramı nasıl anlaşılmalıdır? Tarihsel blok kavramı, yani doğa ile düşünce, yapı ve üst yapı arasındaki birlik, karşıtlar ve farklılıklar arasındaki birlik. 21. ayrımın sonu. Sayfa 225.